Herkese merhabalar. Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak Freedom House bir işbirliğiyle çıkardığımız Özgürlük Gündemi Podcast'inin 46. sayısına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Ekim ayının ilk gününde Ankara'da İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü binasına bir bombalı saldırı gerçekleştirildi ve bir yurttaş hayatını kaybetti. İki de polis yaralandı. İçişleri Bakanı'nın açıklamasına göre teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist ise etkisiz hale getirilmiştir. Başta Ankara ve İstanbul odaklı olmak üzere Türkiye toplumu olarak Kürt sorunu makul bir çözüme kavuşmadığı sürece zaten alışkın olduğumuz terörle birlikte yaşamaya önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz gibi görünüyor ne yazık ki. Ve bu bültende Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yalçınkaya kararına değineceğiz. 8 milletvekiline ait fezlekeler meclise sevk edildi yakınlarda. Bunun üzerine konuşacağız ve Merkez Bankası Başkanı'nın geçenlerde yaptığı sunumundaki enflasyon öngörülerine değineceğiz. Dilerseniz Çağ'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yalçınkaya kararıyla konuşmaya başlayabiliriz. Söz sende.
Evet, tabii ki teşekkür ederim. Aslında şu sıralar yalnızca Türkiye'de değil, bütün dünyada belki hukukçular AİHM'in Yalçınkaya kararını konuşuyor. Zira özellikle Türkiye'de OHAL süreci olarak tanımladığımız sürece ilişkin belki verilen en önemli kararlardan bir tanesi. Emsal niteliği teşkil edip etmeyeceği tabii ki önümüzdeki zamanlarda aslında Türk hukukunun iç dinamikleri bakımından kendisini gösterecek. AİHM aslında dediğimiz gibi Yalçınkaya kararına ilişkin ilkesel kararını verdi. Ali Rıza Hoca da aslında bültenini bu kararın detaylarını açıklamakla aslında sarf ediyor. Ali Rıza Hoca'nın ifade ettiği üzere aslında Yalçınkaya bir öğretmen ve Baylok uygulamasını kullandığı, Bankasya'ya para yatırdığı, işte kanun hükmünde kararnameyle katılan bir dernek ve sendikaya üye olduğu gibi iddialarla silahlı terör örgütü üyeliğinden cezaya mahkum ediliyor Türkiye'de ve 6 yıl 3 aylık bir hapis cezası alıyor. Mahkeme, yani İnsan Hakları Mahkemesi, başvurucunun suçlandığı eylemlerin işlendiği sırada suç teşkil etmediğini ve kanunların da bu suçlara hükmederken biraz da keyfi bir şekilde yorumlandığını, bu surette de aslında hukuka uygun eylemlerin suç sayıldığını, bu nedenle de aslında sözleşmenin 7. maddesinde güvence altına alınan suçun kanuni ilkesi, yani kanunsuz suç olmaz ve kanunsuz ceza olmaz ilkesinin ihlal edildiğini ileri sürüyor. Bu çok önemli bir tespit aslında. Ali Rıza Hoca'nın burada ifade ettiği noktalar da bu konunun önemliliğini bir noktada bize yansıtıyor. Zira özellikle suçların işlendiği dönemde, işlendiği sırada failin veya şüphelinin bu suçların suç teşkil ettiğini bilip bilmemesi Türkiye'de OHAL sürecine ilişkin pek çok hukuki meselede bizim karşımıza çıkan bir mesele olarak gündeme geliyor. İlkesel kararda 7. madde üzerine durulsa da aynı zamanda adil yargılanma hakkına ilişkin sözleşmenin 6. maddesi delillerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesine ilişkin de sözleşmenin 8. maddesinin aynı zamanda sendika ve dernek üyeliği bakımından da örgütlenme özgürlüğünü düzenleyen sözleşmenin 11. maddesinin ihlal edildiğini ileri sürüyor mahkeme ve ilkesel kararını tüm bu maddelerde düzenlenen hak ve özgürlüklerin ihlaline yönelik veriyor. Özellikle mahkeme başvurucunun terör örgütü üyeliğinden cezalandırılmasının sözleşmenin 7. maddesinin gerekliliklerine uygun olarak Türk hukukunda, Türk iç hukukunda öngörülen standartlar çerçevesinde öngörülebilir olmadığını da ifade ediyor. Zira özellikle hak ihlalleri bakımından bizim karşımıza çıkan işte eylemlerin, fiillerin süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk taşıması gibi şartlarda örgüt üyeliği bakımından verilen cezaya ilişkin bir değerlendirme olarak sunuluyor mahkeme tarafından. En nihayetinde bu şekilde bir ihlal kararı gündeme geliyor. Sözleşmenin aslında ağır ihlallere neden olan uygulamalarının Türkiye iç hukuku bakımından bir noktada sona erdirilmesi, Türkiye bakımından aslında mahkemenin bu tespitlerinin devam edecek iç yargılamalarda uygulanabilmesi bakımından önemli. Zira şimdiye kadarki belki teamül, şimdiye kadarki içtihat diyelim en azından, pek de bu konuda bize çok optimist, çok iyimser bir tablo beklememizi açıkçası göstermiyor. Bunu biraz zaman gösterecek. Ama en nihayetinde mahkemenin ilkesel kararında yapmış olduğu tespitler gerek hukuk dünyası bakımından gerekse aslında Türkiye'nin iç dinamikleri, iç demokrasi, hukuk devleti nosyonu, özgürlükler gibi pek çok önemli değer bakımından bizim için önemli olmaya devam edecek.
Şimdi Ömer Faruk Şen'in bölümüne geçelim istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Ve TBMM'nin açılmasıyla birlikte 8 milletvekiline ait dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik fezlekeler Meclis Başkanlığı'na iletildi. Fezlekeleri gönderilen kişiler arasında Yeşil Sol Parti'den 3, CHP'den 2, Demokrat Parti'den 1 ve MHP'den de 2 tane milletvekili yer alıyor. Fezlekeler arasında en çok dikkat çekeni ise Ankara Büyükşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sezgin Tanrıkulu hakkında halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik ve devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçlamalarıyla daha doğrusu dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırladığı fezleke oldu. Bu sürecin söz konusu milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla sonuçlanmasının çok hızlı bir biçimde gerçekleşmeyeceğini, kaldı ki 1000'den fazla fezlekenin mecliste bulunduğunu düşünürsek çok hızlı bir şekilde gerçekleşmeyeceğini öngörüyoruz. Çünkü öncesinde kurulması gereken bir hazırlık komisyonu var. Hazırlık komisyonunun kararını vermesi gerekiyor. Ardından bunun karma komisyona iletilmesi gerekiyor. Karma komisyonu bir ay içerisinde bu kararı görüşmek zorunluluğu var derken bu süreç epey uzayacak gibi görünüyor. Fakat bazı milletvekillerinin dosyalarının öne çekilerek sürecin hızlandırılması da mümkün görünüyor. Şu anda mevcut iktidar yapısını ve yaklaşımını düşündüğümüzde. Bunun ise büyük ölçüde komisyonlardaki iktidar ve müttefik partinin hangi milletvekillerini ve partileri cezalandırmakla ilişkili olduğunu tabii ki belirtmeye bile gerek yok aslında. Milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılması girişimleri üzerine aslında konuşmamız gereken çok şey var. Çünkü bu girişimler Türkiye'de siyasi iktidarın muhalifleri cezalandırma tehdidine veya aracına dönüşmüş durumda şu anda. Ve yargı bağımsızlığının zaten gözümüzün önünde gün be gün iyice zayıfladığına şahit oluyoruz. Bu da aslında yargı bağımsızlığının yine aynı oranda zayıflatılmaya çalışılmasının en iyi örneklerinden bir tanesi. Çünkü bu meclise gönderilen fezleke sayısı dramatik bir biçimde her geçen gün artmaya devam ediyor ve başta iktidar partisi olmak üzere bazı partiler de bu yöntemi agresif bir biçimde savunmaya ve kullanmaya başlamış görünüyor. Özellikle son iki dönemde milletvekilliği düşürülen vekil sayısı oldukça yüksek. Örneğin 26. dönem milletvekillerinden 8, 27. dönem milletvekillerinden de 5 tanesinin milletvekillikleri düşürüldü. Bunun dışında düşürülmüştü daha doğrusu. Bunun dışında son örneğini zaten Can Atalay'da görüyoruz. Yani milletvekili seçilmesine rağmen hala tahliye edilmedi ve yasama faaliyetlerine katılması engellenen bir milletvekili olarak hala şu anda içeride. Türkiye'de milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılması girişimleriyle sistematik bir biçimde karşı karşıya kalması Türkiye'nin zaten hukukun üstünlüğüne nedenli zarar verdiğini, demokratik kurum ve süreçlere nedenli zarar verdiğini neredeyse her bültende konuşuyoruz. Neden? Çünkü işte dokunulmazlıkların kaldırılması tehdidi altında çalışılan milletvekillerinin parlamentoda etkin bir şekilde görev yapma yeteneğini kaybedeceği aşikar. Yani hangi iş alanında olursa olsun bir tehdit altında çalışıyorsanız sizin orada verimli çalışmanız mümkün değildir. Kaldı ki bu kişiler milletvekilleri olunca temsil ettikleri seçmenlerin taleplerini tabii ki etkili bir biçimde dile getirmelerini bu tehdit altında çalışıyor olmaları kısıtlayacaktır, engelleyecektir. Yine bir mesajla bitiriyor Ömer Faruk Şen burada. Her bültende yaptığı gibi meseleyi açıkladıktan sonra ardından bunun demokratik sistemlerdeki, hukuk devletlerindeki yerinden bahsedip o şekilde tamamlıyor ve demokratik sistemler bildiğimiz gibi artık yani sene neredeyse 2024 oldu ve sürekli demokratik sistemlerin nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini konuşuyoruz. Bir adım atamıyoruz ne yazık ki. Farklı seslerin ve görüşlerin duyulduğu yerler bildiğimiz üzere ve dokunulmazlıkların kaldırılması özellikle muhalif sesleri susturarak demokrasinin çoğulculuk ilkesini tehdit eder. Öte yandan bu sürecin keyfi ve öznel bir şekilde yürütülmesi zaten hukukun üstünlüğü ilkesine tamamen aykırı. Bizler açısından da adaletin tarafsız ve bağımsız bir şekilde işletilmediğini görmek şu anda zaten toplumun hali hazırda düşük olan adalet sistemine olan güvenini de iyice düşürüyor diyerek tamamlayayım bu bölümü ve dilersen ekonomi bölümüyle devam edelim. Enes Özkan ile.
Tabii ki. Enes Hoca bu bültende Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı bir sunumu değerlendiriyor. Sunum aslında Üç parçadan oluşuyor. Küresel ekonomi değerlendirmesi, enflasyona ilişkin değerlendirmeler ve para politikası. Enes Hoca'nın burada yaptığı tespitler özellikle küresel ekonomi değerlendirmesi ve enflasyona ilişkin sunumunda Sayın Gaye Erkan'ın oldukça liyakatli diyebileceğimiz birikim seviyesi yüksek belki ekonomistlerin tespitleriyle dünyadaki önemli endekslere, dünyadaki önemli gelişmelere son derece açık en nihayetinde son derece dikkatle seyreden bir ekonomi politikasının burada biraz sinyallerinin bize verilmesi. Özellikle global ekonomiye dair değerlendirmelerde bu tip endekslere yer verilmesi, bu tip endekslerin değerlendirilmesi ve ciddiye alınması belki olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir Sayın Gaye Erkan'ın ekonomi yönetiminde. Ama tabii aslında Merkez Bankası Başkanı'nın söylemek istediği asıl şeyler Türkiye'nin para politikası bölümüne ilişkin. Zira Merkez Bankası'nın da en alakadar olduğu mesele yine aynı zamanda para politikası. Burada önemli meselelerden bir tanesi özellikle soru cevap kısmında karşımıza çıkan sıklaştırma konusu. Bu sıklaştırma meselesi Sayın Mehmet Şimşek'in de göreve geldiği ilk zamanlarda zikrettiği ifadelerden bir tanesiydi. Gaye Erkan sıklaştırmanın iki önemli bileşenini miktarsal sıklaştırma ve kredi sıklaştırması olarak değerlendiriyor. Özellikle likidite fazlasının sterilizasyonu, Enes Hoca'nın tabiriyle piyasadaki para tabanının küçülmesi ve kredilerin çok seçici bir şekilde verilerek iç talepte daralma yaratılması bir şekilde hedefleniyor şu anda Merkez Bankası tarafından. Bu da tabii ki para politikası ve özellikle kura ilişkin bir takım düzenlemeler, işte dolar ve euro fiyatlarının belki bir noktada biraz daha dengelenebilmesi, enflasyonun biraz daha makul bir seviyeye indirilmesi gibi en nihayetinde sonuçlara yönelmesi bekleniyor bu gibi uygulamaların. Aynı zamanda sunumda Eylül 2020 itibariyle son 4 haftada kur korumalı mevduat hesabının azaldığı, bu mevduata yönelik aslında talebin belki azaldığı ve tasarruf sahibinin Türk lirası vadeli mevduata yöneldiği belirtiliyor. Bu çok önemli bir gelişme. Zira özellikle kur korumalı mevduat ile yaşadığımız kur değişimleri arasında çok ciddi bir ilişki olduğunu söylemek mümkün. Ve buradan tabii ki eğer yönelim talep Türk lirası mevduatı üzerine ise bu Türk lirasının geleceği bakımından daha olumlu bir sinyal olduğunu ifade etmek gerekir. Önemli noktadan bir tanesi belki de piyasaların son derece dikkatli izlediği swap konusu ve net rezerv konusu. Bu konulara çok fazla girilmediği tespit ediliyor Enes Hoca tarafından Gaye Erkan'ın sunumunda. Ve belki de en önemli değerlendirmeden bir tanesi Gaye Erkan Türkiye'de dezenflasyon için yani enflasyonun biraz daha gerileyebilmesi için Haziran 2024 gibi bir tarih belirleniyor. Haziran 2024'e kadar bir geçiş süreci olacağı ifade ediliyor. Ve en nihayetinde bundan da bir sene sonra yani Haziran 2025'te de Türkiye'de dezenflasyon döneminin de biteceği ve ifade ediliyor. Bundan sonrasında aslında bir istikrar dönemi olarak tanımlandığı sunumda Enes Hoca tarafından ifade ediliyor.
Ağzına sağlık Çağın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bültenin tamamını okumak isterseniz web sitemize gidip Özgürlük Gündemi 47 46'yı tıklayarak okuyabilirsiniz. Yeni sayıda görüşmek üzere. Hoşça kalın.